Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 11 Behmen 1403 Hicri Kameri 29 Recep 1446 ve Miladi 30 Ocak 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Gazze ateşkes üzerinden yaptığı portaj, İran basında seçmeler, İran'ın tarihi hazinelerine bakış podcast'i ve Gençte Geferi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İslam İnkılabı rehberi İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret etti. Arif, İran'ın dış politika önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmektir. İran ve Katar Dışişleri Bakanları Doha'da görüştü. İran karşıtı Amerikalı senatör 11 yıl hapse mahkum edildi. Sünnistler ise teslim şeklinden öfkeli. Şimdi haberler. İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam devriminin 46. zafer yıl dönümünün arifesinde bugün sabah saatlerinde İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret etti. Sahab Haber Anan İrib'den nakden verdiği habere göre İran İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam devriminin 46. zafer yıl dönümünün fecri günleri arifesinde bugün sabah saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin türbesinde bulundu. Ayetullah Hamine'yi ayrıca devrim şehitleri Ayetullah Beyşli, Recai ve Bahunler'in mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu. 1 Şubat 1979'da Şah'ın İran'dan gitmesinin ardından İmam Hümeyni 15 yıllık bir sürgünden sonra büyük bir karşılama ile İran halkına bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti'ne armağan ederek İran'a geri döndü. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif, Kazakistan'da İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin başkanlarının toplantısına ve 2025 Almaty Dijital Konferansı'na katılmak üzere Kazakistan'a ayak bastı. Sahab Haber Anan Merhabar Ajansı'ndan aktardığı habere göre İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Arif, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin başbakanlarının toplantısına ve 2025 Almaty Dijital Konferansı'na katılmak üzere Kazakistan'ın Almaty kentine ayak bastı. Arif ve beraberindeki heyet, Almaty Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve bu ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Avrasya Birliği Başbakanlarının iki toplantısı ve Almaty Dijital Konferansı'nda konuşmanın yanı sıra Kazakistan yetkilileri ve söz konusu birliğe üye devletlerin bazı başbakanları ile bir araya gelecek. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif, İran'ın dış politikasının komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirmesi olduğunu vurguladı. Sahab Haber Anan Merhabar Ajansı'ndan verdiği habere göre, İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Arif, Kazakistan'a yapacağı ziyaret öncesinde Mehrabad Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın dış politikasının komşu ülkelerle ilişkilere geliştirmek olduğunu belirterek, İran'ın gelişmiş teknoloji alanındaki deneyimlerini komşu ülkelere aktarmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu ziyaretin en önemli hedeflerinden birinin tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla fikir alışverişi ve istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Arif, bu yerin Eylül ayında Ermenistan'da düzenlenen Avrasya Başbakanları Zirvesi'nde İran'ın gözlemci üyeliğinin onaylandığını ve St. Petersburg'daki zirvede Avrasya Birliği liderlerinden bu onayı teyit ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkan Yardımcısı Arif, komşu ülkelerle ve Avrasya ile işbirliği yapmak kapasitesinin paylaşılacağını ve bu ülkelerin kapasitesinin de işbirliğini güçlendirmek için kullanılacağını belirterek, ayrıca gelişen teknolojilerin kullanımına yönelik teknolojik ve bilimsel bir zirve düzenlenecek. İran ile dost ve komşu ülkelerin stratejisi, başta yapay zeka olmak üzere bu yeni teknolojilerden maksimum düzeyde yararlanmak olacaktır. Bu etkinlikte ortak teknolojik kapasite ve imkanlar sorulacaktır. İran'ın elde ettiği kazanımlarını dost bölge ve Avrasya ülkeleriyle paylaşmaya ve onların kazanımlarını da kullanmaya hazırız dedi. Arif, Kazakistan'daki iş adamları ile yapacağı toplantıları da ziyaretinin diğer amaçları arasında sayarak, ekonomik aktörlerle görüşmelerde bulunarak sadece Kazakistan'da değil, bölge ve Avrasya'da yatırım yapma ve ticaret ihtiyaçlarını karşılama konusunda onların kapasitelerinden nasıl faydalanabileceklerini ele alacaklarını söyledi. Arif ayrıca bölgesel etkileşimler doğrultusunda Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin başbakanları toplantısının Tahran'da gerçekleştirileceğine ve bunun da ilişkilerin geliştirmesi için güzel bir fırsat olduğunu söyledi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası en önemli konular hakkında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Sahabın İran Öğrenci Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Rakçı Perşembe günü Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile görüştü. İki taraf karşılıklı ilgi duyulan önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Irakçı'nın Doha'daki programında ayrıca Filistin İslami Direniş Hareketi yetkilileriyle görüşme, Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirme ve 16 ay süren Aksa Tufanı direnişinde Filistin halkının zaferini kutlama konuları yer aldı. İran'a karşı sert tutumu ile bilinen Amerikalı senatör, yolsuzluk ve rüşvet suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Sahab Haber Anan, Fars Haber Ajansı'ndan aktardığına göre eski New Jersey Demokrat Parti senatörü Bob Menendez, 3 iş insanı ve Mısır hükümetine yardım karşılığında nakit para, bir Mercedes-Benz ve altın külçeleri aldığı için 11 yıl hapse mahkum edildi. Daha önce Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'nı yürüten Menendez, geçtiğimiz yıl uzun süredir devam eden bir yolsuzluk planı kapsamında 16 farklı suçlamadan mahkum edilmişti. Bu karar, onu yabancı bir hükümet adına ajanlık yapmakla suçlanan ve mahkum edilen ilk Amerikan senatörü yaptı. Menendez, İran'a karşı en sert yaptırımları öneren aşırı sert tutum ile tanınıyor ve açıkça İran karşıtı bir figür olarak biliniyordu. İzzettin el-Kassam Tugayları Saraya Kudüs grubu, İsrail'e sildiren Kızıl Haç'a teslim edilmesi töreninde bir kez daha gurur verici güçlerini sergiledi. Sahab Haber Anan İran'dan aktardığına göre, Hamas ve İslami Cihat hareketlerinin askeri kanatları olan İzzettin el-Kassam Tugayları ve Saraya Kudüs, Güney Gazze'deki Han Yunus kentinde Erbil Yehuda ve Gadi Moses isimli İsrail'e sildiren Kızıl Haç'a teslim edilmesi sırasında bir kez daha güçlerine gözler önüne serdi. El Arabi televizyon kanalı, Siyonist işgalcilerin diriliş savaşçılarının gücünü kırdığını iddia ettikten sonra İzzettin el-Kassam mücahitlerinin Güneybatı Gazze'deki Han Yunus'ta varlık göstererek güçlerine sergilediklerini bildirdi. Haber kaynakları Hamas'ın merhum siyasi büro başkanı Yahya Es-Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin çevresinde İsrail'e iki esirin teslim edilmeden önce diriliş güçlerinin askeri araçlarla görkemli bir şekilde hazır bulunduğunu bildirdi. Daha önce Hamas ile Siyonist rejim arasındaki esir değişimi kapsamında İsrail'e esir Agam Berger, Kuzey Gazze'de Kızıl Haç'a teslim edilmiş ve Siyonistler bu esiri teslim almıştı. Soykırımcı İsrail rejimi nihayet 1 yıl 3 ay süren vahşi savaş kışkırtmalarının ve hedeflerine ulaşamamasının ardından ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı. İsrail rejiminin istifa eden İç Güvenlik Bakanı Filistin İslami Direnişi ile yapılan ateşkes anlaşmasını İsrail için utanç verici bir yenilgi olarak değerlendirdi. Sahabın inadan aktardığına göre İsrail hükümetinin aşırı sağcı ve istifa eden Bakanı Itamar Ben-Gvir, Perşembe günü Han Yunus'taki direniş güçlerinin esir değişimi sırasında yoğun katılımına tepki göstererek Gazze şeridinde İsrail esirlerin teslim sürecine duyduğu öfke dile getirdi. Ben-Gvir, Erbil, Yehud ve Gadi Moses isimli iki İsrail esirin serbest bırakılma şekline itiraz etti. Ben-Gvir, Gazze şeridinden yayınlanan görüntülerin mevcut gelişmelerin İsrail için tam bir yenilgi olduğunu gösterdiğini belirterek bu tür bir esir değişim anlaşması daha önce görülmemiştir ve bu İsrail için tam bir zafer değil, aksine İsrail hükümeti için tam bir hezimettir dedi. Aynı zamanda Siyonist rejimin İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hükümetinin Gazze'ye yönelik savaşın ilan edilen hedeflerini gerçekleştirmedeki başarısızlığını kabul ederken, şu anda Gazze şeridinden yayınlanan görüntüler, tüm esirlerin evlerine dönmesinden sonra Gazze şeridinden bir kez ve tamamen ayrılmamız gerektiğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Bugün Filistin derinleşi ile Siyonist rejim arasında gerçekleşen esir değişiminin 3. aşamasında Uluslararası Kızıl Haç Örgütü aracılığıyla 110 Filistin esir, 3 İsrail esir ve 5 Tayland vatandaşı ile takas edildi. İsrail rejiminin parlamentosu Knesset tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Filistin'in mültecilere yardım ve çalışma ajansının faaliyetlerini yasaklayan karar yürürlüğe girdi. Sahab Haber Anan İran Haber Ajansı'ndan aktardığı bilgilere göre İsrail rejim kabinesinin UNRWA'ya verdiği 48 saatlik sürenin durmasıyla birlikte UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yasaklayan yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Siyonist rejim UNRWA'yı yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlamış olsa da şimdiye kadar bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir belge veya delil sunmadı. El Arabi Evcedid haber sitesine konuşan Fethi Hareketi liderlerinden Hatım Abdülkadir, İsrail'in Anruma'nın faaliyetlerini yasaklama amacının siyasi olduğunu belirterek, işgalcilerin Doğu Kudüs'te yerleşim inşasını genişletmeye çalıştığı bir dönemde Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Siyonist Seçim Parlamentosu, Knesset tarafından Anruva'nın faaliyetlerini yasaklayan yasanın kabul edilmesine tepki olarak mevcut koşullarda Anruva'nın yerini alacak bir alternatif bulunmadığını belirtti. Dünya Gıda Programı Başkanı Cindy McCain, Anruva'nın faaliyetlerini yasaklayan yasanın kabul edilmesine tepki göstererek bu ajansın faaliyetlerinin zorunlu olduğunu vurguladı. Anruva, 1949 yılında korulduğundan bu yana bir yıl önce İsrail rejimi tarafından yerinden edilen yüz binlerce Filistinli'ye hizmet vermiş ve onların vatanlarına dönme umutlarının bir sembolü olmuştur. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Salvan Momika, evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. İsveç basınına göre Kur'an-ı Kerim'i defalarca yakan 38 yaşındaki Salvan Momika dün gece Stockholm'un güneyindeki Svedertalya semtindeki evinde vurularak öldürüldü. Stockholm polisi basın sözcüsü Daniel Wikdal, İsveç basınına verdiği demişti, evin içinde ve etrafında detaylı arama yaptıklarını kaydetti. Emniyet Teşkilatı basın sözcüsü Gabriel Verstend, İsveç Polis Teşkilatı ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Momika 28 Haziran 2023 Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'da bir Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Momika daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim'i yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti. Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'un merkezinde Siyonist rejime destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağını yakmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistin-Lübnan sınır bölgesine düzenlediği hava saldırısında 3 Türk vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahab Haber Ağı'nın Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 vatandaşımızın İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayız ifade edilene yer verdi. Bakanlık saldırıyı şiddetle kınarken vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu yasa dışı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz açıklamasını yaptı. Ayrıca Türkiye İsrail'e saldırgan politikalarından son vermesi çağrısında bulunarak İsrail insana hayatını hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi artıran politikalarına derhal son vermelidir dedi. Açıklamada Türkiye makamlarından hayatını kaybedenlerin cenazelerinin en kısa sürede Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli adımları attığı belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı olayın detayları veya hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında ek bilgi vermedi. Amerika'da bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Sahab'ın Merhaba Ajansı'na verdiği habere göre Amerika'da bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpması sonucu meydana gelen kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. CNN'e göre yerel saatle akşam 21'de meydana gelen kazada Amerikan Airlines'a ait 64 yolcu ve mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı Washington semalarında bir askeri helikopterle çarpıştı. Uçak Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmak üzereyken kazanın gerçekleştiği belirtilirken çarpışmanın ardından uçak Potomac nehrine düştü. Yetkililer bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak şu ana kadar hayatta kalan birine ulaşılamadığını açıkladı. Nehirde parçalanmış halde bulunan uçağın yakınında askeri helikopterinde enkazına rastlandı. Öte yandan nehirde yapılan aramalarda uçağın iki kara kutusunun da tespit edildiği bildirildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız siyasi yorumlarla devam ediyor. İlk yorumumuz İsrail'in Suriye'deki durumdan faydalanması, işgal ne kadar sürecek başlığı altında. Küresel toplumun ve yeni Suriye yönetiminin sessizliğiyle eş zamanlı olarak Siyonist rejim ordusu Suriye topraklarındaki işgal altındaki üslerini yeni askeri teçhizatlar konuşlandırdı. Siyonist rejimin savaş bakanı İsrail Katz, işgal altındaki Golan'daki Cebel el-Şeyh bölgesine ziyaretinde rejim ordusunun yalnızca yeni işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeyi niyeti olmadığını aynı zamanda bu bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğini vurguladı. Parsude'ye göre işgal savaş bakanı, İsrail ordusunun Golan tepeleri ve kuzey bölgesinin güvenliğini sağlamak için Beşar Esad hükümetinin düşüşünden sonra işgal edilen bölgeleri güçlü bir şekilde koruyacağını ifade etti. Siyonist rejim ordusu da yayınladığı bildiride işgal ettiği Suriye topraklarındaki İsrail askerlerinin güvenliğini ve yeteneklerini artırma amacıyla Suriye topraklarına yeni askeri teçhizat sevk ettiğini teyit etti. Batı ülkelerin sözde insan hakları savunuculuğu iddialarına rağmen İsrail'in Suriye topraklarına işgaline karşı halen bir tepki göstermemesi dikkat çekiyor. Askeri uzmanlar Lübnan, Suriye ve Filistin arasındaki sınırda yer alan özellikle Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında ve Golan'ın kuzeyinde bulunan stratejik Cebel el-Şey dağlarını bölgeye hakim konumu nedeniyle bölgenin gözü olarak tanımlıyorlar. Onlara göre bu yüksekliği kontrol eden taraf tüm bölgeye hakimiyet kurabilir. Siyonist kaynaklara göre rejim güçleri şu anda Suriye topraklarının 14 kilometre derinliğinde Cebel el-Şeyh bölgesinde konuşlanmış durumda. Siyonist rejim ordusunun radyosu, İsrail kabinesinin Suriye'nin Cebel el-Şeyh bölgesini işgal etme ve burada bir tampon bölge oluşturma planını onayladığını duyurdu. Siyonist rejim ordusu Beşar Esad hükümetinin düşüşünün ardından Suriye topraklarını işgal ederek Golan'ın işgal altındaki bölgesinin yakın sınır bölgeleri özellikle Kuneitra şehrini ele geçirdi. Bunun yanı sıra Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yüzlerce hava saldırısı ve geniş çaplı bombardımanlarla ülkenin askeri altyapısını da yok etti. Bu saldırılar aynı zamanda Benjamin Netanyahu'nun 1974'te Suriye ile Siyonist rejim arasında yapılan ayrışma anlaşmasının çöktüğünü ilan etmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Buna rağmen yeni Suriye yönetimi şimdiye kadar yalnızca Siyonist rejimin saldırılarından duyduğu memnuniyetsizliği getirmekle yetindi ve bu konuyu da önemsiz bir mesele olarak ele aldı. Ancak bu işgal Arap Birliği ve bölge ülkelerinden sert tepkileriyle karşılaştı. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırılarını kınarken bu saldırıların durdurulması ve İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı. Geir Pedersen, İsrail'in Suriye'nin kaotik durumundan istifade ettiğini ve bunun ülkenin istikrara kavuşmasını engellediğini söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayta, İsrail rejiminin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirtirken, Golan bölgesinin işgalinin İsrail'in yayılmacı emellerinden kaynaklandığını ifade etti. Arap Birliği Genel Sekreteri İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalinin tüm bölgelere gerilim artırdığını belirtti ve uluslararası toplumdan İsrail'in Suriye'deki yeni işgal dalgasını sona erdirmek için harekete geçmesini de talep etti. İran İslam Cumhuriyeti ve bölgedeki birçok ülkede İsrail rejiminin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini ve askeri olarak bu ülkeye de girmesini kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurması için acil adımlar atmasını da istedi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Anruba nedir ve Filistinli mülteciler için en önemli kurumun alternatifi var mı başlığı altında. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Anruba, 8 Aralık 1949'da Birleşmiş Milletler tarafından kuruldu ve bugün yaklaşık 5,9 milyon Filistinli mülteciye de yardım sağlamaktadır. İsrail rejimi 30 Ocak Perşembe günü itibariyle Anruva'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini durdurma kararını uygulamaya koymayı da planlıyor. Bu durum, binlerce mülteciye insani yardım sağlayan en önemli uluslararası kuruluş için büyük bir boşluk yaratacaktır. İsrail Parlamentosu Knesset, Ekim 2024'te 7 Ekim 2023 saldırıları ile bazı Anruba çalışanlarının ilişki olduğu iddiasına dayanarak, ajansın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Ancak Birleşmiş Milletler bu suçlamaları da defalarca reddetti. Anruva, Batı Şeria, Doğu Kudüs dahil Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de faaliyet göstermektedir. Kuruluşunun üzerinden yaklaşık 75 yıl geçmesine rağmen 1948'de evlerini, yaşamlarını ve geçim kaynaklarını kaybeden on binlerce Filistinli mülteci hala yardıma muhtaçtır. Anruva 1950'de faaliyete başladığında yaklaşık 750 bin mülteciye yardım sağlıyordu. Günümüzde ise bu sayı 5,9 milyona ulaşmıştır. Anruva İletişim Direktörü Juliet Toma, Gazze Şeridi'nde Anruva'nın yerini alabilecek başka bir kuruluşun bulunmadığını da vurgulamıştır. İsrail'in Haaretz gazetesi Kasım ayında Toma'dan alıntı yaparak Anruva'nın faaliyetlerinden durdurulmasının Gazze'deki 2 milyon insan için gıda ve yardım teslimat sisteminin çökmesine yol açabileceğini yazdı. Toma, Anruva'nın savaş döneminde Gazze'de insani bir felaketi önlemede de kritik bir rol oynadığını belirtti. 15 aydır İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze'de bazı Birleşmiş Milletler kuruluşları Anruva'nın bazı görevlerine yerine getirmeye başlamıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Gazze Şeridi'nde un ve gıda paketlerinin dağıtımını yönetmektedir. Bu görev daha önce Anruva tarafından yürütülüyordu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Gazze'de çocuklara yönelik malzeme dağıtımı ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. Çadır okullar kurarak öğretmenlere mali destek sunarken ve kırtasiye malzemeleri temin ederek Anruva'nın eğitim alanındaki rollerini de kısmen üstlenmiştir. Ancak Anruba medya danışmanı Adnan Ebu Hasna hiçbir Birleşmiş Milletler kuruluşunun Anruba'nın yerine geçmeyi kabul etmediğini ve hem UNICEF'in hem de Dünya Gıda Programı'nın Anruba'nın yerine geçecek kapasiteye sahip olmadığını açıkça ifade ettiğini belirtmiştir. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi Filistin Mülteciler İşleri Dairesi Başkanı Knesset'in Anruba'yı yasaklayan yasayı onaylamasının ajansa karşı bir savaş ilanı anlamına geldiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bu akşam sohbetimizin devamında Siyonist İsrail rejiminin bölgede sürdürdüğü işgalciliği ve Lübnan ve Suriye'de bunların topraklarını ihlal ederek hala orada askerlerini bulundurması konusu etrafında konuşmak istiyoruz. Sohbetimiz dün biraz uzun sürdüğü için Gazze Ateşkesi konusu etrafında sizleri bilgilendirdik. Bugünkü sohbetimizde bölge ülkeleriyle ilgili Siyonist İsrail rejiminin yayılmacı politikalar çerçevesinde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. Sayın Şerifi, sizin de bildiğiniz gibi bu Gazze savaşına paralel olarak Siyonist İsrail rejimi bölgemizde çeşitli ülkelerin topraklarının egemenliğini ihlal ederek orada da başka katliamlara imza atmış oldu. Özellikle Lübnan'la ilgili, Suriye ile ilgili hala bu konular konuşuluyor gündemde. Lübnan'la ilgili de bir ateşkes anlaşması söz konusuydu. Hala da gündemde var. Son aldığımız haberlere göre hatta Lübnan'daki bu ateşkes 18 Şubat'a kadar da uzatıldı. Ve şimdi yine de burada sağlanan bu anlaşma etrafında Siyonist İsrail rejim işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekirken burada hala bu varlığını, bu askeri işgalini sürdürüyor. Halkı haberlerde de bizim gördüğümüzde, duyduğumuzda kendi o viraneye çevrilmiş bölgelerine geri döndüklerinde İsrail rejiminin askerleriyle karşı karşıya geliyorlar. Ve ne yazık ki bu olaylar ve hengameler sırasında birkaç Lübnanlı vatandaş da şehit oldu. Şimdi bu işgalcilik İsrail rejiminden işgalci İsrail rejimi tarafından sürdürülen bu işgalci konumu neyi gösteriyor acaba? Gazze'deki sizin de demin ifade etmiş olduğunuz aldığı o yenilgi, mağlubiyeti örtbas etmek için mi? Acaba ben hala varım yine de eski o imajını korumak için anlamında bir performans mı sergilemek istiyor dünya kamuoyuna? Bu konuyla ilgili bizi nasıl bilgilendirirsiniz? Bölgemizle ilgili bu işgalciliği nasıl değerlendirirsiniz?
Bu rejimin adı üstündedir, işgalci ve saldırgandı. Yani bu onun mahiyetindedir. Yaranan günden bu güne kadar her vakit imkan tapıp komşularına saldırıp ve onların torpaklarını işgal edip ve bu yolda her cür cinayetten de kaçınmayın. İndi tabiydi ki, qeyd etdik, saydıq Gəzzəyə ait söhbətlərimizdə, Gəzzədə məcbur olub ateşkəsi qəbul edib. Necə ki, Lobnanda da məcbur olmuşdu ateşkəsi qəbul edib. Düzdür, Lobnanda böyük cinayətlərə başvurdu, Hizbullaha böyük ziyanlar vurdu, rəhbərlərin terör elədi və eyni halda Lübnan'ın cənubunda bir çox yaşayış yerlərin orada da Qəzzada olduğu kimi nabud elədi, dağıtdı. Vəli eyni halda Hizbullahın dirənişi müqavim və onun raketləri müqabilində də həm Tel Avivdə, həm başqa Zionist rejimin şəhərlərində böyük bir zərərlə qarşı-qarşıya idi və böyük bir ziyanla üzbəz idi. Onun qarşısını almaq üçün məcbur oldu təbiidir ki, Lobnanda da eyni halda beynəlxalq baskı qarşısında Qəzzədə olduğu kimi atəşkəsi qəbul eləsin. İndi təbiidir ki, o zatına qayıdaraq, mahiyyətinə mahiyyəti üstündə duraraq istəmir işgal elədiyi torpaqları bıraxa. Amma Qəzzədə tüm mərhələvi bir atəşkəs proqramı var. Bu proqramda təbiidir ki, hər mərhələdə Səhinist rejim qabağa gəlməsə, icra eləməsə öhdəliklərin, himas və öhdəliklərin eləməz və əsirləri buraxmaz və bu Səhinist rejimin istəmədiyi bir haldır. Təbiidir ki, orada məcburdur çəkilir. Vəli Lobnanda yox. Lobnanda öhdəlici, Lobnanda öhdəlici beynəlxalq səviyyədə budur ki, Hizbullah atəşi dayandırsın, bu da torpağı müəyyən müddətdə tərk eləsin ki, əlan eləmir. Niyə eləmir? Çünki burada eləməsə, qarşısında ya gələk Hizbullah yenidən müqavimətə başlaya, yenidən saldırmağa başlaya və istəyə öz zorla və əskəri gücünə torpağını azad eləyə. Və belə fikirləşir ki, Əlan Lobnanda belə bir şərait yoxdur. Təbii ki, istəmir orada təşilsin. Və eyni halda Lobnanda da Qəzzədə olduğu kimi cəmaat öz torpaqlarına qayıtmaq üçün, öz evlərinə qayıtmaq üçün Səhinist rejimin tankları ilə necə deyərlər, üzbəüz dayanıb və dirəşirlər. Və Suriyə qayıdəndə təbii ki, Suriyədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, Suriyədə Əsəd rejimi yıxılandan sonra bu yeni Təhrir-i Şam olurdu.
Evet.
Bəli, bu qrupun liderliğində orada, Suriya müarizləri orada yönetimi ələ keçirəndən sonra Suriya torpaqları demək olar ki, tamamilə müdafəsiz qalıb. Ondan heç kim müdafiə eləmir və savunmur. Bu savunma qabiliyyəti də yoxdur. Olsa da Səhnist rejimi müqabilində yoxdur və qayıdıb torpaqların içində, yəni Suriyanın içində başqa məzhəblərə və başqa milliyyətlərə aid olan qruplara təzyiqat və onları incitməyə başlayıb. Gücün Suriya torpaqlarının savunmağa və müdafiəsini eləməyi. Buna görə görürük ki, Suriyədə Coğlandan əlavə hətta başqa yerlərdə də Səhinisti rejimin tankları Suriya torpaqlarında Coğlan verirlər və orada gəlib o torpaqlardan cəmaatın yaşayış yerlərini zəbt edirlər, əksinə də yerlərini zəbt edirlər, strategik, əskəri strategik mövqeyyətləri ələ keçiriblər və bir çox Suriyə ilə Səhinisti rejim arasında sərhəddə irəliləyiblər və işgal edirlər bu torpağı. Təbii ki, bunun qarşısında da dillənən o mənada yoxdur, nə indi orada ki, yönətim çox ciddi bunun qarşısında durur, nə hamisi Türkiyə. Türkiyədə də bu məsələni örtbastır eləmək şəklində demək olar hətta gedir. Çün Suriya torpağının işqalında, aya Suriya torpağının işqalı orada Suriyədə yaşayan kürtlərin orada olmağından çox bir önəmlidir, az önəmlidir. Yəni, əlan bu günləri Sayın Hadan Fidan Əraqdə idi, Əraqda Suriyəyə aid danışdı. Belə ki, Suriyədə PKK-dən, kürtlərdən və Suriya torpaqlarından kürtlərin çıxartmağı onların o ələ keçirdikləri torpaqları ki, eyni halda orada yaşadıqları torpaqdır. Və mümkündür, bəziyə biraz irəlləmiş olarlar və hər halda Suriyədə kürt yaşayıb və yaşayır da əlan. İndi onların örgütlənməsi nəşişidirlədir heç, vəli hər halda onların öz torpaqlarındadırlar. Vəli Ayasu bir dəfə dilə gətirdi ki, Suriyanın torpaqları İsrail rejimi tərəfindən də işqala məruz qalıb və ona da bir iş görülməlidir. Əraqdan qonşu olaraq kömək istədi, yox. başka yerlerde Birleşmiş Milletler Teşkilatında büyük bu teşkilatlarda şirketi olmuyor. Bunu dile getirirler, bunu dile getirmek böyle yüzden geçtiği halde o yok. Ciddi halde kaldıra. Geçi bugün Suriye torpaqları rejim yıkılıp savunmasız kalıp. Mən Cəlan hükümetinin hamisiyim. Sen niye Suriye torpağını işgal edirsin? Ciddi bunun müqabilinde de dayanmırlar. Təbiidir ki, Sionisti İsrail rejimde saldırgan ve işgalçı olduğu için öz zatına əməl edir ve elinden geldiği, imkan tapdığı yerde öz zatına əməl edir.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerifi.
Çok sağ olun. İyi yayınlar dileyelim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini, işgalci İsrail rejiminin bölgede sürdürdüğü askeri varlığı ve bölge ülkelerinin topraklarını ihlal ettiği konusu etrafında uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Bugün tüm gazeteler İslam İnkılabı rehberinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bilseti nedeniyle ülke yetkilileri ve yabancı temsilciler ile yaptığı görüşmedeki konuşmasını detaylarıyla verirken ana başlıklarını bu konuşmanın dikkat çeken cümlelerine ayırmışlardır. Cami Cam gazetesi Ayetullah Hamenei'nin diplomatik gülümsemelerin arkasındaki düşmanın gizli kin ve nefretlerine dikkat ediniz cümlesini manşetten vererek haberin detayında kısaca şunları belirtiyor.
İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam devriminin zaferiyle başlayan direniş hareketi akıl ve imanı kullanarak Müslüman ve hatta gayrimüslim milletleri uyandırmayı başardı ve Siyonist rejimi Gazze ve Lübnan karşısında dize getirdi dedi. Amerikan hükümetini emperyalist ve sömürgeci güçlerin ön saflarında yer alan ve dünya finans güçlerinin etkisi altındaki bir hükümet olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei, büyük finansal karteller her gün ulusların kimliğini ve çıkarlarını değiştirmek ve sömürgeci nüfuzlarını genişletmek için komplo kuruyorlar ve Kur'an'a göre onlar size sıkıntı veren her şeyi severler dedi. İslam devrimi lideri şöyle devam etti. Amerikan Kongre üyelerinin binlerce çocuğun parçalanmasının katili ve failini alkışlaması ve onu teşvik etmesi veya 300 yolcusu bulunan İran yolcu uçağını düşüren Amerikan gemisinin kaptanına takdir madalyası vermesi, onların diplomasi gülümsemeleri ardında gizlenen kötü iç benliklerinin, düşmanlıklarının, kinlerinin örnekleridir ve bu gerçeklere gözlerimizi açmalıyız. İslam devrimi lideri Şehit Nasrullah'ın kaybına rağmen Hizbullah'ın gururlu direnişini, günümüzde direnişin parlak tezahürlerinin bir başka örneği olarak niteledi ve şöyle buyurdu. Lübnan, Hizbullah'ın bitmediğini göstermekle kalmadı, hatta bazı durumlarda Siyonist rejime karşı daha da büyük bir motivasyon ile dik durduğunu gösterdi.
Hemşeri gazetesi Ayetullah Hamenei'nin kiminle karşı karşıya olduğumuza dikkat etmemiz gerektiğini söylediğini, Siyonist rejimin 2. Aksa Tufan Operasyonu'nun korkusunu taşıdığını ve Dışişleri Bakanı'nın Trump'a seslenerek Filistinlilere göçe zorlamak yerine Siyonistlere Grönland'e taşımasını, böylece bir taşla iki kuş avlayacağı önerisinde bulunduğunu belirtiyor. Horasan gazetesi Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın Müslümanların birliğine dikkat çektiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dünyanın güçlü ülkelerinin işlediği suçlara ve çeşitli bahanelerle Müslümanların ve çocukların kanlarının dökülmesine değinerek Müslümanların birlik ve beraberliği ile adaletin tecelli etmesi için zemin hazırlanacak, zalimlerin savaş ve kan dökme hayalleri suya düşecektir dedi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bu sabah İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in biseti yıl dönümünde nizam yetkilileri ve İslam ülkelerinin büyük elçilerinin İslam devriminin lideriyle yaptığı görüşmede peygamberlerin bisetinin ihtilaf ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak hakkı ve adaleti tesis etmek olduğunu ifade etti ve Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra ilk icraatının aralarında uzun zamandır anlaşmazlık bulunan kabileler arasında kardeşlik bağı kurmak olduğunu anlatarak şöyle dedi. İran'ın İslam toplumlarının ve tüm milletlerin bugün her zamankinden daha fazla bu vizyona bağlı kalması gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Siyonist askerlerin gözyaşları arasında Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine doğru insan seliyle akın ederek kendi topraklarına geri döndüğünü, tüm General Bakire'nin düşmanın elektronik savaşına karşı hazırlıklı olduklarını söylediğini ve Korsan rejimin özel güvenlik bölgesinin derinliklerine İran'ın nüfuzu ile ilgili yeni rapora yer veriyor. Ebrar gazetesi Dışişleri Bakanı'ndan İran'ın Amerikan Başkanı'nın açıklamalarına karşı tepki ve görüşlerini aktardığı haberinde şunları ifade ediyor.
Seyyid Abbas Irakçı Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın iyi olacağı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak Amerika Başkanı'nın sözlerini dinlemeye hazır olmalarına rağmen 2015 anlaşmasının başına gelenler göz önüne alındığında İran'ı Amerikan tarafıyla yeni bir anlaşma için yeni müzakerelere başlamaya teşvik etmek için Batı'dan daha fazla eylem gerektirdiğini belirtti. Trump, 2018 yılında Amerika'da dahil olmak üzere dünya güçleriyle imzalanan İran nükleer anlaşmasından sahte bahanelerle çekildi ve azami baskı kampanyası politikasını izleyerek anlaşmayla kaldırılan İran'a yönelik önceki yaptırımları yeniden uygulamaya koydu ve İran'a yeni yaptırımlar getirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsio'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarımıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Tahran'dan İran'ın kuzeyine giden yol üzerinde ve Firuzkuh'a giden yol üzerinde dağın kalbinde oldukça belirgin bir kemer bulunmaktadır. Bu mağaranın girişi olan bu kemere Sepehbat Hurşid adı verilmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcastimizde bugün sizlere muhteşem Sepehbat Hurşit Mağarası'ndan bahsedeceğiz. Sepehbat Hurşit Mağarası 2002 yılında İran'ın Ulusal Anıtları listesine kaydedilen 1300 yılı aşkın bir geçmişe sahip olup Sasani döneminden kalma tarihi bir mekandır. Bu mağaranın tarihi inişli çıkışlı bir hikayeyle bağlantılı olup bilinmeye değer aynı zamanda da üzücü bir hikayeye sahiptir. Şimdi isterseniz bugünkü sohbetimize devam edelim hep birlikte. Bugünkü sohbetimizin konusu olan mağaranın adı Sepehbat Hurşit, Tahran'dan İran'ın kuzeyine giden yol üzerinde Firuzku yolu üzerinde Duabad bölgesi yakınlarında bulunmaktadır. Sağ taraftaki iki su civarında Lord Kemer Dağı'nın duvarında göze çarpan çok büyük bir hilal kemeri vardır. Bölge halkı onu Lap Kemer olarak bilmektedir. Ayrıca bu mağaranın çevresindeki köylerde yaşayanlar burayı Kerkil Dej ya da şeytanın yuvası anlamına gelen Diokali olarak biliyor. Ancak bu kemer resmi kaynaklarda Sepehbat Hurşit olarak kayıtlıdır. Hurşit mağarasının girişi dünyanın en büyük doğal kemeri olarak bilinmektedir. Bu mağaranın önemi o kadar büyüktür ki İslam öncesi Yunan ve Roma kaynakları gibi yabancı kaynaklarda bile bu mağara hakkında pek çok bilgi bulunmaktadır. Araştırmalara göre 1920 yılında mağaraya giren ilk kişi Hejber Sultan isimli bir kişiydi. Hejber Sultan veya Esadullah Han Bavan Sevat Kuhi, Taberistan Ulusal Birliği'nin ana üyelerinden biriydi. Babil'de Rus ordusuna karşı pek çok yiğitlik sergiledi. Hicretten sonra bir süre İtalyan mühendisler bu mağarada bulunmuşlar. Elbette 60'lı yıllarda mağaraya girerek arkeologların ayaklarını bu mağaraya açan ve mağaranın giderek daha çok tanınmasını sağlayan en önemli kişi Cengiz Şehli isimli kişiydi. O adını mağara duvarına kazıdı. Cengiz Şehli'den sonra mağaracılar, arkeologlar ve sıradan insanlar mağarayı ziyaret etmeye başladılar. Elbette bu ziyaretler her zaman olumlu olmamış. Bazıları mağara mimarisine ait bazı bölümlerin tahrip olmasına neden olmuşlar. Hurşit mağarasının çapı yaklaşık 90 metredir. Bu nedenle bu kemer dünyanın en büyük kemeri olarak da bilinmektedir. Mağaranın ağzına gelindiğinde önünüzde Sevatkuh bölgesinin muhteşem manzarasını görebilirsiniz. Mağaranın içi el şeklinde olup kil ve taştan yapılmış kale, kule, ateş tapınağı, su deposu, hamam ve fırın gibi kısımlar bulunmaktadır. Mağaranın ağzına giden iki merdiven benzeri yol vardır. Biri mağara açıklığının ortasında, diğeri ise sol tarafta bulunmaktadır. İç mimaride birbirine merdivenle bağlanan 4 kat bulunmaktadır. Bu mağarada 2 katlı bir su deposu da yer almaktadır. 50 ila 80 metre yükseklikte böyle bir alanı özel aletler olmadan inşa etmek karmaşık ve zor bir iş sayılır. Mağaranın en tuhaf kısımlarından biri de Kemerpeş köyünden gelen suyun taş bir yoldan mağaraya yönlendirilmesi ve burada özel bir zekanın göze çarpmasıdır. İşin ilginç yanı şu ki, bu podcast'te bahsettiğimiz mağara Sasani dönemine ait birçok hikaye ile bağlantılıdır. Bu mağaranın Arapların bu topraklara saldırmasından sonra İranlıların son kalesi olduğu, bu bölgenin fethedilmesi ve Arapların İran'ın kuzeyindeki Taberistan'a girmesinden sonra İran'ın tamamının Araplar tarafından işgal edildiği söylenmektedir. Yani yaklaşık 200 yıl sonra. Sepehbad Dad Mehr'in oğlu 15 yaşındaki Sepehbad Hurşid'in yani General Hurşid'in Hicri Şems'e 90 yılında babasının yerine geçtiği belirtiliyor. Sasaniler Arapların İran platosunu işgal etmesinden önceki son İran imparatorluğuydu. Taberistanlı tarihçiler Baba Horşid yani Dadmehr zamanında Taberistan'ın huzur içinde olduğunu ve ona kimsenin dokunmadığını yazmışlar. Taberistan İran'ın kuzeyinde ve Elbor Sıra Dağları'nın ötesinde antik çağlarda nüfuz edilmesi kolay olmayan geniş bir bölgedir. Horşid birçok iyi vasıflara sahip olmasına rağmen önceki generaller Maziyar, Karen ve Vandat Hürmüz gibi büyüklerdeki cesaret ve uyanıklığa sahip değildi. Bölgenin sorunlarının çözümü için Arap halifesiyle uzlaşarak birçok teklif gönderdi. Hurşid, halife Mansur'a vergi ödememesine rağmen Horasan isyanıyla birlikte halife onun yönetimini kabul etti ve isyancılara katılmaması için ona bir taç gönderdi. Ancak sebepsiz yere gönderdiği aynı adak ve hediyeler, halifenin Taberistan'a ulaşma hırsını artırdı. Mansur bir oyun başlatarak Rey'de yaşayan oğlu Mehdi'den Horasan isyanını bastırma bahanesiyle Hurşid'e giderek kendisine Rey'de kıtlık olduğunu söylemesini ve halifenin ordusunun Taberistan'dan geçmesi halinde onlarla işbirliği yapmasını ve Mazenderan ve Gorgan üzerinden Horasan'a girmesini istedi. Mehdi bu mesajı İran büyüklerinden birine Hurşid'e götürmesi için verir. Adı bulunamayan bu İranlı Hurşid'in tahtı sarayına giderek mesajı Hurşid'e iletti. Bu bilge, Sepehbad'ı gizlice bunun bir hile ve aldatmaca olduğu ve halifenin gözünün Mazenderan halkının para ve kadınlarında olduğu konusunda uyarır. Ancak siyasette her zaman beceriksizlik çeken Sepehbad bu sözlere kulak asmaz ve Mehdi'nin teklifini kabul eder. Evet, böylelikle uğursuz bir olayın başlamasına zemin hazırlanmış olur. Arapların Demavend ve Gorgan'dan Sarı'ya gitmesi fazla sürmeyecek. O dönemde Hurşid'in yaptığı tek güzel fikir Mazenderan halkına işgalcilerden uzak durmaları için dağlara sığınmalarını söylemekti. Arap generaller ilerlemeye devam etti ve sınır muhafızı Amur'u öldürdü. Taberistan halkı Arapların korkusu nedeniyle Hurşid kalesine saklandı. Hurşid de eşlerini, çocuklarını ve eşyalarını alarak Sevat Kuh'a giderek onları Karkili Dej'e yerleştirdi. Karkili Dej yani şeytanın yuvası aynı zamanda halk arasında Hurşid kalesi olarak bilinen yerdir. Hurşid mallarını ve ailesini oraya yerleştirdikten sonra orada bir ordu hazırlamak üzere bugünkü Gilan'a gitti. Taberistan'a dönüp Arapları yok etmek için 50 bin Gil ve Dilmi askerini topladı. Fakat aşırı vurdum duymazdı. O zamanın çoğunu eğlenceyle geçiriyor, tüm işlerini başta yüzbaşı Karen olmak üzere diğer komutanlara havale ediyordu. Arapları Mazenderan'a çeken şey de onun bu düşüncesizliği ve saflığıydı. İşgalci birlikler kalenin yakınına geldiler. Ancak kaleye girip bu kaleyi fethetmenin bir yolunu bulamadılar. Sonunda dağın eteklerine evler yapıp o güzel yamaçlarda eğlenmeye başladılar. Onlar aslında bu hareketle kalenin etrafını kuşatmışlardı. Peki Hurşid'in ailesi ve kaledeki Taberistan halkının akıbetinin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Aralarında Hurşid'in ailesinin de bulunduğu 400 kişilik Mazenderanlı bir grup bir mağarada yaşıyorlardı ve zor durumdaydılar. Aradan geçen 2 yıl, 7 ay ve yiyecek kıtlığı ve açlıktan ölmek korkusuyla Araplara sığındılar. Sonunda ölüm ve cesetlerin kokusu kendilerini düşmana teslim etmek mecburiyetinde bıraktı. Zira kale taş bir dağın kalbine inşa edilmişti ve ölüleri gömecek bir toprak da yoktu. Bazı rivayetlerde ceset sayısının çok fazla olduğu, saldırganların cesetlerin kokusunu sindirmek için 7 gün 7 gece boyunca ölüleri gömdükleri belirtiliyor. Daha sonra insanlar dışarı çıktılar. Saldırganlar, Hurşid'in yakınları, orada bulunan tüm altın ve paraları Halife Mansur Abbasi'ye gönderdiler. Bazı söylentilere göre ise Araplar mağaraya giremeyince bir köpeği öldürüp mağaranın giriş yolunu atarak Hurşid'in karısı ve çocukları da dahil olmak üzere mağaranın tüm sakinlerini koleraya yakalanıp tek tek ölmelerine neden olmuşlar. Ancak hikaye bununla da bitmiyor. Bazıları da Hurşid'in eşi ve çocuklarının esir alınmasından bahsediyor. Bu haberi duyan Hurşid ise bundan sonra yaşamak istemiyorum. Bu kadar utanç ve aşağılanmaktansa ölmek daha iyidir diyerek yüzüğünün içinde sakladığı zehiri yiyip intihar eder. Bazı söylentilere göre de Gilan'ın Dilman köyüne defnedilmiştir. Abbasi halifesi ordusunun zaferiyle Kuzey İran'daki Hurşid hanedanının hakimiyeti son bulup 200 yıllık savunma ve savaştan sonra bir bakıma İran'ın tamamı Abbasi halifeliğinin kontrolü altına girmiş olur. Evet arkadaşlar, bu mağaranın etrafını saran insanların acılı hikayesini dinlediniz. Şimdi biraz da bu mağarada keşfedilen objelerden, İran'ın ve dünyanın en büyük doğal kemerinden bahsedelim. Jeolojik morfoloji açısından Hurşid Mağarası, karbonatlı kayaların su ve karbondioksitle etkileşimi sonucu oluşan karst kemerleri ve mağaralardan biridir. Mağaranın 100 metreye 85 metre olup yaklaşık 8500 metrekarelik yapıyı içerdiği belirtiliyor. Bu mağarada son dönemde yapılan kazılarda bir silah üretim atölyesi ortaya çıkarıldı. Batı tarafındaki ilk terasın kazılan alanın bir kısmında arkeologların silah yapımında kullanıldığına inandığı Sasani dönemine ait bir fırın ele geçirildi. Aslında burası ok uçları, hançerler, kılıçlar ve zıpkınların yapıldığı yerdi. Kalıplar ve döküm kumu gibi metal işçiliğin izleri ve kanıtları gözlemlendi ve araştırmalar burada metal külçelerin kalıplandığını ortaya koydu. Bütün bu eserler bu komplekste yaşayan savunucuların askeri aletler yaptığını ve aslında Hurşit mağarasının askeri bir kale olduğunu ortaya koyuyor. Burada mağaranın mimari eserleri arasında o dönemden kalan çok güzel iki kemere de değinebiliriz. Bunlardan biri yan mekanın girişinde olup önümüzdeki dönemde kazı yapılması planlanmaktadır. Bir çeşit kemerli pencere olan ve arkasındaki mekana ışık sağlayan çatı penceresi de bu bölümde göze çarpıyor. Soyut insan motiflerine yanı sıra Sasani binicisi, kaplan ve at motiflerinin de görülebildiği muhteşem desenlere sahip çok güzel duvar içinde oyukların bulunduğu bir niş göze çarpıyor. Bu mağaranın diğer buluntularından birinci katı ikinci kata bağlayan 20'den fazla basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Bu mağaranın kullanıldığı dönemde İran'ın Araplar tarafından işgal edilmesinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmişti. Sistan ve Azerbaycan düşmüş, Arap orduları Orta Asya'ya doğru ilerlemişti. Semnan ve Rey bölgesi de düşmüştü. Taberistan halkı da bir gün bu bölgeye saldırılacağını bildiğinden bu binayı inşa etmiş ve muhtemelen ham maddeleri depolamıştı. Bu mağarada yapılan arkeolojik kazılarda bulunan kil kapların hatta camların %90'dan fazlası depolama amaçlıydı. Bu mağarada yapılan arkeolojik kazılardan toprağın altından yan tarafında yazıt bulunan bir mühür de bulunmuştu. Bu mühür pehlevi hattında olup mühür üzerinde attan horoza, tavşandan yan çizgilere kadar 7 adet eser bulunmaktadır. Bu mağarada bulunan fırın kubbe şeklindeydi. Muhtemelen içinde çömlek pişiriliyordu. Bu kil mühür çömleklerden birinin boynundaydı. Bunun burada yapıldığı, başka bir yerden gelmediği, başka bir yere gitmesi gereken bir mühür olduğu düşünülüyor. Mührün genellikle ticaretin varlığına işaret ettiği göz önünde bulundurulursa, bu mührün burada basılmış olması ve başka bir yere gitmesinin düşünülmesi mümkündür. Bu mührün ortasındaki yazıt, coğrafi bir bölgenin ismidir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizleri İran'ın bir başka güzel hazinesiyle tanıştıracağız. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Victor Hugo şöyle diyor: "Ne mutlu şu iki şeyden birine ulaşabilene. Biri iyi kitaplar ve ikincisi kitap ehli olan dostlar." Bugünkü sohbetimizde gençlerin arasında kitap ve kitap okumanın önemini masaya yatırmak istiyoruz. William Shakespeare kitabı beşerin en büyük icadı niteliyor ve şimdiye kadar kitaptan daha büyük bir icat gelmediğini belirtiyor. Peki ama bizler kitaba nasıl bakıyoruz? Acaba bizim gençlerimiz beşerin bu en büyük icadı ile irtibat kurabilmiş midir dersiniz?
Okuma ehli olan insanlar, kitabın ilim ve marifetin harikulade dünyasına açılan bir kapı olduğunu, okumanın da insanın Allah vergisi yeteneklerini geliştirmek ve kemale erdirmek için en sade ve en bilimsel yöntem olduğunu belirtiyor. Rus yazar Leo Tolstoy gibi düşünen bir insanlar, dünyada okuma lezzeti kadar hiçbir lezzetin bulunmadığını savunuyor. Dolayısıyla eğer genç insan kitap okuma alışkanlığı edinirse artık ilim ve bilim dünyası ile irtibat kurması hiç de zor olmayacağı, pek fazla zorlanmadan varlık alemine yönelik bilincini artırabileceği kesindir.
Kitap hiçbir zaman hiçbir alternatifi olmayan tek seçenektir ve geçmişten günümüze dek ve günümüzden geleceğe dek hiçbir şey kitap kadar insanın fikri açıdan gelişmesinde ve ilerlemesinde bu denli etkili olmamıştır. İnsan sevdiği kitapları okuyarak apayrı bir dünyaya ayak bastığı gibi düşüncesini de yönlendirerek geliştirebilir ve böylece belirlediği hedeflere ulaşır. Kitap ve kitap okumanın büyük ve harikulade alemi hiçbir özel gruba veya kesime özgür değildir ve her insan yaşamını kitapla paylaşabilir ve kitap okuma alışkanlığı da her insanın daimi ihtiyacı ve gereksinimi olarak halk arasında yaygın olmalıdır.
Kitap okuma alışkanlığı genç insanla bütünleşerek ebediyen onunla beraber ve birlikte olabilir. Genç insan kendine özgü, has psikolojisiyle kitap okuyarak, kendini geliştirerek başarı yolunda ilerleyebilir. Genç insan idealisttir. Durgunluğu ve hareketsizliği sevmez. Genç insan her zaman bir adım öne atarak sorunlarından bir sorun çözmek ister. Bu yüzden genç insan yaşamın tüm alanlarında ilerlemek için kendini ve toplumunu tanımaya ve geçmişi ile geleceği arasında bir irtibat kurmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle Hazreti Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: "Kitapla huzura kavuşan insanın huzuru asla bozulmaz."
Varlık aleminin en mükemmel ve en sonuncu ve en cihan şumul dini olan İslam dini de kitap ve kitap okuma alışkanlığı ile bütünleşmiştir. Nitekim bu dinin en büyük mucizesi de Kur'an-ı Kerim adında bir kitaptır. Ve bu kitapta da kitap okuma alışkanlığı teşvik edilerek yer yer vurgulanmıştır. İslam dini insanların gelişmesi ve ilerlemesi için bilim öğrenmeyi gerekli saymıştır. İslam peygamberi bir rivayette şöyle buyurur: "Kim bu dünyanın arayışı içindeyse bilim öğrenmeli ve kim ahirete gönül bağladıysa ilimden yararlanmalı ve kim hem dünya ve hem ahireti istiyorsa kaçınılmaz olarak bilim öğrenmelidir."
Uzmanlar kitap okuma ilgisinin köklerinin çocukluk çağına dayandığını belirtiyor. Araştırmalar kitap okuyan insanların yaşamdan daha çok memnun olduklarını, gençlik çağında daha az bunalım geçirdiğini gösteriyor. Çünkü kitap okuma alışkanlığı olan insan çeşitli kitapları okumak suretiyle çeşitli dünyaları keşfeder ve yeni bir alemde seyretmeye başlar. ve içi her türlü zorluğa katlanacak kadar genişler ve gücü artar. Nitekim stresi olan insanlara daha fazla kitap okumaları tavsiye edilir. Çünkü bu durumda beyin daha az marjinal konuların üzerinde odaklanma fırsatı bulur.
Tahran Radyosu.
Ergenlik çağında fizyolojik ve psikolojik değişime maruz kalan genç insanın zihni genellikle marjinal konulara odaklanır ve bu da içindeki gerginliği ve bunalımları şiddetlendirir. Bu yüzden uzmanlar çocuklara ta çocukluk çağından itibaren okuma alışkanlığını öğretmek ve böylece ergenlik çağında sorunlarla karşılaştıklarından onlara yardımcı olmasını sağlamak gerektiğini belirtiyor. Okuma alışkanlığı bir nevi zihin sporu sayılır. Sakin ve sağlıklı bir zihinden yararlanan insanlar genellikle sağlıklı ve sağlam vücuda da sahiptir. Sakin zihin genç insanlara sorunlarla karşılaştıklarında mantıklı tepki vermelerine yardımcı olur. Sakin zihin hiçbir zaman gerginlik peşinden gitmez ve sorunlara genellikle çözülebilir açıdan yaklaşır. Okuma alışkanlığı genç insandan menfi düşünceleri ve sapma eğilimini yok eder. Araştırmalar hatta okuma alışkanlığı olan insanların başkalarına kıyasla daha rahat uyuduklarını gösterir.
Buna göre bizim görevimiz de gençlere yararlı ve yapıcı kaynakları sunmak, onları okumaya teşvik ederek sapmalarını ve fesada yönelmelerini engellemektir. İyi bir kitap, zorlukların ve sıkıntıların arasından sıyrılarak değerli mevkilere yükselen başarılı insanların gerçek yaşamının aynasıdır. İyi bir kitap gençlere moral kazandırır ve özgüven duygularını geliştirir. Kitap aleminde seyretmek genç insana başkalarının yaşamlarında karşılaştıkları engelleri ve sıkıntıları öğrenmelerine ve okudukları kitapta yer alan faydalı bilgiler ve tarih yazan büyük insanların kişilikleri ve yaşamlarından örnek almalarına vesile olur. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gençlerin öğrenmeleri gereken en iyi şey yetişkin olduklarında İhtiyaç duydukları şeylerdir. İnsan saadetli bir yaşama kavuşmak için bilgili ve bilinçli olması gerekir. Çocukluk ve ergenlik çağında öğrendikleri böyle bir yaşamı kurmak için gereken bilgilerdir. Gençler yarının saadetli yaşamının temelini bugün atmalı. Bunun için kitap okuma alışkanlığı onlar için yollarını aydınlatan bir meşale gibidir.
Bazen ebeveyn bilgisizlikleri veya meselelere yönelik yanlış algılamaları yüzünden genç evlatları için iyi rehber olamaz. Bu yüzden ebeveyn çocuklarına doğru noktaları ve birçok hakikati öğretirken hata yapabilir veya bazen bu tür konuları öğretmek için asla uygun fırsat yakalayamayabilir. Dini kitapları okumak ise genç insana bu tür meseleleri doğru idrak etmesine ve bu konuda geç kalmadan kendini yetiştirmesine imkan sağlar. Kuşkusuz uygun kitap seçimi ve nasıl okunması gerektiği de başlı başına özel hassasiyet ve bilge insanların tavsiyelerini gerektiren bir konudur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, gençlerin kitap okuma alışkanlığının zaruretini şöyle ifade ediyor. Bizler gençlerimizi kitap okumaya yönlendirmeliyiz. Çocuklarımızı kitap okumaya alıştırmalıyız. O zaman bu alışkanlık ömrünün sonuna kadar onunla birlikte olur. Benim yaşımda bir insan için kitap okumak, gerçi ben bazı gençlerin birkaç katı kitap okurum, Genellikle tesiri siz gençlerin yaşında okunan kitapların tesirinden daha azdır. İnsan için ebediyen kalan şey küçük yaşta okunan kitaplardır. Siz gençler, siz çocuklar mümkün mertebe kitap okuyun. Çeşitli teknikleri, çeşitli yöntemleri, çeşitli konuları öğrenin. Gerçi kitap ortamında laf olsun diye gezinmekten de kaçınmak gerek. Ancak bu ikinci meseledir. Birinci mesele kitap okumaya ve kitaba başvurmaya alışmalarıdır. Gençler kitaplara bakmalıdır. Tabii kurumlar da dikkatli olmalıdır. Yetkililer dikkatli olmalı ve gençleri iyi kitaplara yönlendirmelidir ki kötü kitapla ömürleri heba olmasın.
Ve son olarak dikkat edilmesi gereken konu çağımızda kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıdır. Çağımızın gençliği enerji doludur ve bu yüzden onlara uygun teknolojileri ve araç ve gereçleri seçmek gerekir. Musiki, film, sinema, kitap ve internet gibi kitle iletişim araçlarına sosyolojik açıdan bakıldığında gençlerin daha kısa sürede daha fazla bilgi edinmek istedikleri anlaşılır. Şöyle ki, her ne kadar daha fazla bilgiyi daha kısa sürede onlara aktarırsak daha çok makbul sayılır ve onların ilgisini çeker. Bu yüzden bu noktayı gözeterek ve gençlerin sanal ortamdan doğru biçimde yararlanmalarına zemin oluşturarak aralarında okuma alışkanlığı isteğini artırmalıyız.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya Turkish@